Anafor Erhan Bener.
Ayrım 3.
Sen dişçisin. Deponda eczacı olmaz mı? Kim bilir neyin ne işe yaradığını. Pekala, ama İlhan gittikten sonra getirin. Merak etme, onun ruhu bile duymaz. Siz akşam kafa çekerken biz hallederiz. Ha, biraz da mangır ver bakalım. Hiram yine duraksadı, sonra masanın çekmecesini açarak bir tomar para çıkardı, isteksizce uzattı. Adam eliyle tomarı tartar gibi şöyle bir salladı, sonra şalvarının cebine sokuşturdu. Hadi eyvallah. Hiram'ın bir şey söylemesini beklemeden geldiği gibi sessizce çıkıp gitti. Hiram bir süre kımıldamadı yerinden. Son derece kaygılı bir hali vardı. Boncuk perdeyi aralayarak dışarıya bir göz attı. Olağanüstü bir şeylerin olmasını bekler gibiydi. Sonra tekrar içeri girdi. Yorgun bir tavırla kendisini dişçi koltuğuna bıraktı. Alnında birikmiş olan terleri bir kağıt peçeteyle sildi, bir sigara yaktı. Yukarıda İlhan'ın duş altında eski bir devrimci marşı söylediği duyuluyordu, bağıra çağıra. Jandarma sen, ah bir bilsen, sana ne iş verdiler. Belki bir gün zabit sana, köylünü kurşunla der. Büyük hanım, doktorun günde 3'ten fazla sigara içmesini yasakladığı günden bu yana, bir şeyi keyifle yemek ya da içmek için hep yaptığı gibi, takma dişlerini kuru parmaklarıyla çıkarıp kahvaltı masasına, bu iş için özellikle konulmuş bulunan ağzı kapaklı, içi temiz su dolu fincana bıraktıktan sonra, saklamadığı alaturka bir kurnazlıkla, Hollanda'dan getirttiği ince ama çok uzun, kahverengi ve nikotini hiçbir biçimde azalmamış yaprak sigarasını dişsiz kalınca iyice buruşuk gibi görünüm alan dudakların arasına yerleştirdi. Çakmağını çoktan hazırlamış bulunan Cahit'e dönerek muzipçe gülümsedi. Demin sen ellerini yıkarken şirketten aradılar. Nüket Hanım Almanya'dan dönmüş, seni bekliyormuş. Bu ne muhabbet? Cahit irkildi. Büyük hanımın istihbarat kaynaklarının sınırsız olduğunu bilmesine karşın, özellikle de bu sabah onun böylesine açık bir saldırıya geçebileceğini tahmin etmiyordu. Yapılan imayı anlamazlıktan gelerek yengesinin sigarasını soğukkanlılıkla yaktı. Olabildiğince önemsemez bir tavırla, "Bir haber bekliyordum," dedi. "Bakalım neler yapmış." "Tuttuğunu koparır o. Merhum Haydar Bey'den daha akıllı. Galiba ben Nüket'e çok güvenirim." Büyük hanım sigarasından keyifle derin bir nefes çekti. Gözlerini hafifçe yumdu. "Hadi sen git artık," dedi. "Şoförü sonra bana gönder. Biraz alışveriş yapacağım." Cahit patlamak üzere olduğunu belli etmemeye çabalıyordu. Dudakların arasından sıkıntıyla "Kendinizi yormasaydınız yenge, hava sıcak," gibi bir şeyler mırıldandı. Yeniden doğruldu. Yaşlı kadının elini belli belirsiz öptükten sonra bu evden çıkarken takınmaya özendiği, abartılı, kendine güvenen iş adamı tavrıyla kapıya doğru yürüdü. Büyük hanım gözlerini bir süre hızlıca kapanan kapıdan ayıramadı. Düşünüyordu. Dudaklarını iyice büzmüş, sigarasının külünün uzadığını fark etmeksizin dumanı garip bir hırsla içine çekip duruyordu. Görümcesinin oğluydu Cahit. Kocasının küçük kız kardeşinin oğlu. Şimdi kim bilir nerededir kahpe. Artık orospuluk yapacak hali de kalmamıştır ya. Rahmetli kocasının vediası bu oğlan. Aslında kötü bir kız değildi Rabia. Cahit de değildi. Kız muallim mektebi mezunuydu. Kaçıp gidene kadar pek de güzel muallimlik yapıyordu ama cahillik bir türlü değil ki. O cin gibi herif, o pis Alevi serserisi kim bilir nasıl çeldi kızın gönlünü. Sen her şeyi bırak, onca malı mülkü rahatı tep, bir cambazın peşinden git. Olacak şey değil. Rahmetli son nefesinde bile korumuştu yeğenini. Tabii kimse basiretinin bağlanmış olduğunu söyleyemez. Her şeye karşın dizginleri karısının eline bırakmak ahmaklığını göstermişti. Gerçi Cahit iyi çocuktu. Çok efendi ve başarılı bir iş adamıydı. Ama belli olur mu? Katrandan olmaz şeker. Olsa da cinsine çeker. Kan bu. Ne de olsa damarında o serserinin kanı var. Sigaranın külü sıcak sıcak kuru cildine dökülünce kendine geldi. Bu çocuğun kaderine bu kadar çok karışmakla iyi mi ediyordu, yoksa zındıkça mı davranıyordu? Ya Allah'ın gücüne gider de, aslında Cahit'ten çok sevini düşündüğünün kendisi de farkındaydı. Bu ikisini evlendirme düşüncesi başlangıçta ona çok dahice bir buluş gibi görünmüştü. Tam anlamıyla bir taşla iki kuş vurmuş olacaktı. Kocası nasıl kız kardeşine karşı içten içe duyduğu suçlulukla onun oğlunu bağrına basmışsa, o da şark hizmeti yaptığı sırada, tabii yıllar önce Dersim'de, bir karakol baskını sırasında serseri bir kurşunla şehit düşen büyük ağabeyisinin torununa karşı böyle bir sorumluluk duyuyordu. Zavallı kız, anası da öldükten sonra o evde babaya bak, ağabeye bak, küçük yeğene bak derken harcanıp gidecekti, kendisi işe el koymasaydı. Ağabey de ne ağabey ya, servet düşmanı pis köpek. Eline silahı almış, dağa çıkacakmış. Hani o da kanından canından sayılır ama olmaz olsun. Askerler bu kez de becerememişlerdi şu emin serserisinin babasına, kardeşine neler çektirdiğini bilip ona sorsalardı ya. Üstelik hapisten çıkınca kendisi gibi damda yatmış bir kart kızla evlen, o zavallı yavru olmasa ara yerde. Karı onu ne çabuk peydahlamış. Herhalde hapiste göz yummuşlardır. Neler anlatılıyor zaten. 7 aylık doğmuş güya. Hadi canım, iyi de hani laf aramızda, Cahit de bir başka serseri. Güya yutturduğunu sanıyor. Oysa kaçın kurrası büyük hanım? Yok, erkeğin biraz hovarda olması iyidir ama Cahit'inki... Gerçi akıllı kızdı Sevin. Onun Cahit'i yola getireceğinden kuşkusu yoktu. Ama biraz fazla içine kapanık, biraz fazlaca onuruna düşkün. Kocasından çok şey bekleyebilir bu zamane kızları da tuhaf. Hiç belli olmuyor. Molla Hadiye'nin torunu ne diyordu geçen gün? Hem de anasının, büyük annesinin yanında. Evleneceği adam başkasına yan gözle bakarsaymış, o da önüne çıkan ilk adamı evine alırmış. Bak edepsize, bak densize. O değil tabii de, Cahit uslu duracak mı bakalım? Hoş, o uslu duracağım dese de karılar peşini bırakmıyor ki oğlanın. Her neyse, olan oldu artık. Gözleri kendiliğinden kapanıvermiş. Salonun bir köşesinde ayakta dinlenen evlatlık kız hemen atılıp büyük hanımın entaresinin üstüne düşen sigarayı yakaladı. Ama bu kez de kadıncağızı tatlı uykusundan etti. Büyük hanım öfkesini güçlükle bastırarak, "Kız, koş namaz seccademi getir," dedi. "İki rekat nafile namazı kılayım bari." Sanki uyku sırasında rahmetli bir dua et dedi gibi geldi. "Sen ezberledin mi bakayım ayetel kürsüyü?" "Ezberledim büyük anne, su gibi ezberledim." "Öyle diyorsun da, geçen gün bir kulüvallahi'yi okuyamadın. Haydi öyle aval aval bakma suratıma, koş getir şu seccadeyi." Aslında dizleri de ağrıyordu ya. Kız getirdi seccadeyi, her zamanki köşesine serdi. Büyük hanım içine sinmeyerek eğildi, seccadenin yönünü düzeltti. Şu kıza bir türlü kıbleyi öğretemedi. Yine bahçeye doğru koymuş. Ellerini memesinin altında kavuşturdu. Yüreğinin ortasında bir sancı. Hay Allah! Şimdi sırası mı? Azrail kapıdan süzülmüş, sol yanına dikilmiş. Bir de suratsız Nemrut. Eşhedü en la ilahe illallah. Vaktim geldi mi? Güya lütufta bulunuyor. Hadi namazını bitir, o kadar vaktim var. Bari şu olanın mürvetini de bir göreydim. Hadi hadi, benimle pazarlık edilmeyeceğini bilmez misin? Sen ne biçim Müslümansın? Sen de bir kaba. Tabii alt tarafı cellat değil mi? Haşa, estağfurullah. Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah. Estağfurullah. O da ne? Sağ omzundaki melaike de zahir olmuş. Bunun daha önce görmemişti. Nöbetleşe gelip gidiyor olmalı bunlar. İşleri zor. Bu seferki sapsarı saçlı, gerçekten melek yüzlü bir kız. Zaten bir melek başka nasıl tanımlanabilir? Bir de tatlı tatlı gülümsüyor. Sen ona bakma büyük anne, hüdüğün biridir o. İşi gücü insanları korkutmak. Tabii boş bulunup da boynunu uzatan olursa Zamanı gelmiş gelmemiş dinlemez. Sen könlünü ferah tut. Gerçekten de geldiği gibi sessiz sedasız defolup gitmiş Hödük. Tövbe estağfurullah. Sağ omuzundaki melaike de kaybolmuş. Ne tuhaf şey. Bu da şeytanın oyunu olmalı. Nasıl da kandırdı onun gibi dini bütün bir kadını, namussuz. Kelime-i şehadet de getirmişti. O bile fayda etmemişti hınzır kafire. Tekrar namazına dönmek istedi ama aklı takılmıştı bir kere. İnsan denen yaratık ne kadar zayıf. O bile şeytanın ivasına böyle kolayca kapıldıktan sonra. Bu bir ders olmalı. Yoksa şeytanın değil de Allah'ın işi mi bu? Az önce içinden sözüm ona acırmış, hoş görünürmüş gibi konuşmuş olmasına karşın, görümcesi hakkındaki gerçek düşüncelerini Cenab-ı Allah'tan gizleyebileceğini mi sanmıştı? Al işte sana şeytan, nasıl da eğlenmiştir cenabet. Tövbe estağfurullah. İnsanoğlu bu. Olmadık şeylere inanır, her şeyi merak eder. Yaramaz kedi misali, burnunu her şeye sokar. Neyse ki o anda aklından geçenleri kimse bilmiyor. Bir bilseler, yine de yüzü kızardı. Şu sahibi görmüş müdür? Kim koymuş olabilir o kaseti videoya? Cahit değildir. Onlar evde yokken bahçıvan ya da şu yeni uşak. Tövbe estağfurullah. Karı çırılçıplak sırt üstü yatmış yatağa. Her bir yanı tabak gibi ortada. Herif zebellah bir zenci. O da çırılçıplak. Çullanıyor karının üzerine. Namazda olduğunu unutarak gülmeye başladı. O kadar da cahil değildi canım. Anlatırlardı. O zaman da anlatırlardı kızlar. Kıkır kıkır gülerlerdi. Zifaf gecesi hikayeleri filan. Yüzü kızardı birden. O geceyi aklına bile getirmek istemiyordu. Peki ya sonrası? Hacı Refi Beyefendinin 40 yıllık haremine yakışır mı şimdi bunları anımsamak? Bu da yine o kör şeytanın işi. Haksız mı ama? El alem 40 yılda neler görmüş geçirmiş. Ya kendisi? Kocasıyla bir kere bile şimdi bütün gazete ve dergilerin sözünü ettikleri o orgazm mı nedir? Nasibini alamamış. Yaşamış. Peki ama öbür dünyada Hacı Refi Beyefendi değişmiş olacak mı? Yok ama bu kez susmayacak. Ahirette de günah değildir ya. Birden kendine geldi. Ahiretlik kapının yanında dinelmiş, gözlerini büyük anama dikmiş, adeta aklından geçenleri okuyormuş gibi yüzünde bir tuhaf kırmızılık. La havle, pis şeytan. Kıza eliyle işaret ederek seccadeyi toplamasını buyurduktan sonra terliklerini sürüye sürüye odasına doğru yürüdü. Şu nefis ne arsız şeydi ya Rabbi. Gardırobun önünde durup aynada yüzüne baktı. Yaş 75'i geçmiş. Yıllardan beri hiç gelmemişti böyle bir şey başına. Kadın olduğunu çoktan unutmuştu. Gerçi hani öyle başka kadınların anlattıkları gibi olmasa da onun da güzel sayılacak anıları yok değildi. Şimdi varsa yoksa o mesele. Oysa insan dediğin başka şeylerden de zevk almasını bilmeli. Öylesine öyleydi de şimdi büyük anne olarak kendisi bile hem de hiç beklenmedik bir anda nefsinin körelmemiş olduğunu fark etmişse başkasını suçlamaya ne hakkı vardı? Gardırobundaki giysiler içinde yıllardan beri elini sürmediği, ilk giydiği gün Hacı Refi Bey'den işittiği pek de haksız olmayan azar nedeniyle bir daha sırtına geçiremediği empirmeye takıldı gözleri. Onu bir gün giyebileceği umuduyla kimselere vermeye kıyamamıştı. Çünkü kocasının kendisini niçin azarladığını biliyordu. Bu giysinin kendisine ne kadar yakıştığını da biliyordu. Bugün namaz seccadesi üzerinde şeytanın kendisine oynadığı oyundan sonra o giysiyi giyeceği günün gelmiş olduğunu düşündü birden. Elini uzattı, ince ipekli dolaptan çıkardı. Kuru parmaklarıyla kumaşı okşadı. Artık bu biçim giysileri kimse giymiyordu. Varsın giymesinler. Bol kesimli, japone kolun altından fırlayan, etleri pörsümüş ve sarkmış omuz başlarının artık kimseyi heyecanlandırmayacağının da farkındaydı. Hatta Cemalettin Efendi sağ olmuş olsaydı bile. Bu giysiyi sırtına geçirince sanki yıllar önce yaşadığı o baş döndürücü hazzı yeniden yaşayabilecekmiş gibi bütün vücudunun titrediğini fark etti. bir kerecik işlediği, belki de bütün tövbe ve istiğfarlarına karşın anımsamaktan kurtulamadığı her anımsayışında ona gençlik düşleri gördüren o günahı tekbir bile edemiyordu. Cehennemde yanacaktı, biliyordu. Bunun için isyan etmek gelmiyordu içinden. Acaba farkında olmadan çevresine de saçıyor muydu günahkar duygularının ağır tohumlarını? "Tanrım, sen o tertemiz kızı koru," diye mırıldandı bir garip suçluluk duygusuyla.
Ayrım sonu.